Herkese iyi akşamlar. Çevrim içi özgürlük buluşmalarından hepinize merhaba. Seçim 2023 programlarımızın bugün artık finalini yapıyoruz. Bundan sonra seçim konusunu, elbette seçime bakan konuları konuşacağız ama bu başlıktaki son programımız, çok değerli bir konuğum var. Virginia Askeri Üniversitesi'nden Doktor Salih Yasun. Kıymetli hocam, hoş geldiniz. Nasılsınız?
Hoş bulduk Nurettin hocam. Sağ olun, siz nasılsınız?
Çok teşekkür ederim. Ben de iyiyim. İzleyicilerimiz sorularını bize iletebilirler. Ben Salih Hocam'a program bitiminde, daha doğrusu bizim söyleşimiz bitiminde Salih Hocam'a bu soruları ileteceğim. Salih Hocam da bu seçimi doğru tahmin eden ender kamusal entelektüellerden, daha doğrusu entelektüellerden, akademisyenlerden bir tanesiydi. Tıpkı benim gibi. Burada kendimi de es geçmeyeyim. Hocam, senden sıcağı sıcağına, artık sıcağı sıcağına değil ama bir genel bir seçim değerlendirmesi alayım. Ondan sonra programımıza başlayalım. Nasıl okuyorsun sonuçları?
Sonuçları nasıl okuyorum hocam? Muhalefetin iktidara karşı var olan tepkiyi ve seçmenlerin en altından bir kısmında var olan değişim isteğini tam anlamıyla yerine getiremediğini düşünüyorum. Yani var olan değişim talebini sadece kısmi olarak karşılayabildiğini ve tam olarak karşılayamadığını düşünüyorum. Bunun bir seçiminin tabii bir seçiminin de bir sebebinin de muhalefetin yanlış stratejisi olduğunu düşünüyorum. Altılı masadan başlayarak yanlış bir strateji ve aday belirleme sürecine giderek yanlış bir strateji belirlendiğini düşünüyorum. Üç şeyi aynı anda yapmaya çalıştı muhalefet. Bir, seçimi kazanmak. İki, yeni anayasa yazmak. Üç, toplumsal barış sağlamak. Bu üçü aslında baktığımız zaman birbirine çok aynı şey gibi geliyor. Yani seçim, barış, anayasa yazımı, ama aslında birbirinden çok farklı şeyler. Anayasa yazımı bambaşka bir şey. Teknokrat boyutu var, daha teknik boyutu var ve sivil toplumla, halkla beraber yapılması gereken bir süreç. Toplumsal barış, seçim kazanmak bazen polarize diller seçim kazandırabiliyor. Bu ikisi de birbirinden farklı bir şey. Ancak bu üçü bir arada yapılmaya çalışıldığında bir anlamda muhalefet kıt imkanlarıyla, ki buna medyayı da dahil etmek istiyorum, iktidara yönelik, iktidara karşı kıt olan imkanlarıyla çok şeyi bir arada yapmaya çalıştı ve aslında hiçbir şey yapamamış oldu. Tabii bunun bir sebebi de, birden fazla sebebi var. Muhalefet kendi arasında barışık değildi öncelikle. Yani bize karşı barışık olduğu intibası uyandırılmaya çalıştı. Ancak ben Ekrem İmamoğlu'nun mesela masadaki 5 lider, en az 5 lider tarafından istenmediğini düşünüyorum. Çünkü İmamoğlu başarılı olsaydı ve decisive, yani net bir galibiyet alsaydı, masadaki 4 minik parti kafasına kilit vururdu, yani kepenkleri indirmek durumunda kalırdı muhtemelen. Çünkü bu 4 partinin raison d'etre, yani oluş sebebi, muhalif kamuoyunda kabul sebebi bir noktada siz muhafazakar seçmene ulaşamıyorsunuz, biz ulaşıyoruz idi. İmamoğlu orada başarılı olsaydı bu 4 partinin oluş sebebi ortadan kalkacaktı. Bence onlar istemedi. Kemal Bey de bu konuda bence biraz daha geniş ufuklu düşünebilirdi. Ancak belki de çevresindeki kişilerin desteğiyle, onların ifadelerini takip ederek, o da daha farklı bir tutum izlemeyi tercih etti. Ancak bence daha meseleleri yukarıdan bakan, yani büyük ağabey rolünü oynayabilseydi Kemal Bey, o da bu sürecin kazananı olabilirdi. Bu sadece bir örnek. Masadaki aslında barış olmadığı, her partinin kendi çıkarını gözettiği bir düzlemdi. Ancak bu düzlemin üzerine işte bu tabakat metinleri, binlerce madde ve sanki sosyal barışı temin etmeye hazır bir kadro gibi bir sunuş vardı. Yani siyasetin temeli aslında prosestir. Proses nedir? Yani siyaset yarışmacılıktır. Sanki bu yarışmacılığı bir kenara atarsak, işi tamamen teknokrasiye yıkarsak her şey kendiliğinden çözülecek gibi bir izlenim oluştu. Ancak bu doğru değildi. Muhalefet bir noktada ekonomik sıkıntılara ve deprem neticesiyle de oyların onlara akacağını düşündü. Ancak bu da gerçekleşmedi. Tabii şunu da eklemek istiyorum. Ben muhalefetin doğru bilgiyle hareket ettiğini de düşünmüyorum. Muhalefete sunulan birçok anket verisinin metodlarının ne kadar sağlıklı olduğu konusunda çok büyük şüphelerim var. Ve bu muhalefete giden bilgilerin de doğru süzgeçlerden geçilmediğini düşünüyorum. Yani gerek strateji seçiminde olsun, gerek seçilen strateji sonucundaki süreçte olsun muhalefetin yanlış varsayımlarla, ki yani muhalefet Türkiye'de seçimi uzun zamandır kaybediyor. Yani 2002'den beri CHP seçim kaybediyor. Buna rağmen çok garip bir naif bir iyimserliğe sürüklendi. Buna naif ampirikçilik teklenince, yani veriyi sorgulamama, muhalefete verilen stratejilerin sorgulanmaması ve özellikle siyasi muhafazakar elitlerle bağ kurup muhafazakar tabanı yok sayma, muhafazakar milliyetçi tabanın hassasiyetlerini yok sayma, sadece elitlere odaklanma gibi faktörler de etkilenince hatalı bir kampanya, hatalı bir aday seçimi sonucunda muhalefet beklenenden çok daha az oy aldı diyebilirim.
Hocam çok teşekkür ederim. Şimdi burada şu vurgunuz çok önemli. Özellikle muhafazakar partiler ve Ekrem İmamoğlu arasındaki mesafeye dikkat çektiniz. Bunu aslında seçim kampanyası döneminde de, seçim kampanyası boyunca da biz bunu gördük. Nasıl gördük? Mesela Sayın Mollaoğlu'nun Saadet Partisi Genel Başkanı ve Saadet Partili bazı siyasi elitlerin Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı, Cumhurbaşkanı ne zaman isterse o zaman olacak, o maddeye sürekli atıf yapmaları dan zaten anlaşılıyordu, öyle yorumlanabilir. Bir de İmamoğlu Saadet Partisi'nin düzenlediği organizasyonlara katılıyordu. Mesela benim hatırladığım bir iftar, evet, organizasyonu var. Orada İmamoğlu katılmıştı ama İmamoğlu'nun ismi zikredilmemişti. Hatta kadrajda da vardı Ekrem Bey. Tabii bunun sebebi biraz Ekrem Bey'in muhafazakar seçmene de tesir edebilecek potansiyeli onların siyasi bekaları için tehdit oluşturmuş olabilir. Ben bu değerlendirmeyi çok yerinde buluyorum. Çok teşekkür ederim. Hocam diğer mesele, biz hep muhalefetten başladık seçim 2023 değerlendirmelerine, seçim 2023'ten sonra yaptığımız programlarda. Biraz sizinle ilk evvela iktidarı konuşalım istedik. Şimdi şöyle bir refleks var kamuoyunda. Muhalefetlerin umudunu kesenler artık iktidarın rasyonelleşme ihtimaline sarılmış durumda. Evet. Yani muhalefet kazanamadı, bari şu iktidar en azından ekonomi politikalarında daha aklı selim, daha akılcı politikalar izlesin ve biraz memleket durulsun, iktisadi buhran biraz yavaşlasın gibi. Şimdi böyle bir yolu tercih edebilir mi? Yani bu rejimden, rekabetçi otoriter rejimlerden geri dönmek zordur ama özetle lafı çok uzatmayayım. İktidarın bundan sonraki siyasi rotası sizce ne olur?
Hocam şöyle düşünüyorum ben. Rekabetçi otoriter rejimde olduğumuzu kabul ediyorum. Ancak bu seçim iktidara bir sinyal gönderdi aslında. Durumun çok da iyi olmadığını, özellikle Adalet ve Kalkınma Partisi'ndeki %7'ye yakın oy kaybı bence ciddi bir sinyaldi. Yani bu da gösteriyor ki seçimlerin rekabetçi otoriter rejimlerde bile bir fonksiyonu var. Ve bu fonksiyonun işte iktidara karşı bir mutsuzluk ya da iktidarın politikalarını beğenmeme şeklinde bir mesaj sağlayabiliyor. Ben bu mesajın alındığını düşünüyorum ve bu mesaja istinaden değişikliklerin yapıldığını düşünüyorum. Ancak şöyle bir durum var. Yarıştırmacı otoriter rejimde olduğumuz için checks and balance, yani kontrol mekanizmaları zayıf ve önümüzdeki 5 yıl içerisinde de meclisteki dağılımda da iktidar gücü elinde tuttuğu için önümüzdeki 5 yıl içerisinde seçim olma ihtimali oldukça düşük. Ve buna paralel olarak yani bugünkü sinyal aldıktan sonra verdiği tepkiyi iktidar bir sene sonra, iki sene sonra sürdürür mü emin değilim. Yani tekrar bir sene sonra, iki sene sonra farklı politika izlenmeye başlanabilir. Ve böyle bir karar alındığında da aslında onu durdurabilecek ya da sinyal seçmen tarafından verilebilecek bir sinyal mekanizması yok. Yani seçmen iktidarı uyaramaz. Çünkü protesto hakkı kısıtlı netice itibariyle. Onun dışında STK'lar vesilesiyle yukarıya doğru mesaj verme, tepki verme imkanı da sınırlı. Meclis iktidarın kontrolünde. O açıdan ben var olan bu Mehmet Şimşek'in ekonominin başına gelmesiyle olabilecek politika değişikliklerinin tekrar geriye dönebileceğini düşünüyorum. Ve bu da bu bulunduğumuz bir sistemin bence bir özelliği. Yani kestirmek zor. Ne olup ne biteceğini kestirmek zor. Ancak şu aşamada kemer sıkma politikası da bence iktidar için çok da olumsuz değil. Çünkü neden? İstikrar onların elinde. Yani bu sistemin de bir getirdiği bir şey bu. Hani derler ya, it's a blessing and it's a curse. Hem iyi bir şey hem kötü bir şey olabilir. Bu sistemin getirdiği bir 5 yıllık bir müddet var sonuçta. Stabilite periyodu var. Bu periyodun belirli bir süresinde kemer sıkma politikası uygulayıp seçime yakın tekrardan muslukları açabilir iktidar. Şimdi bu seçim öncesinde de direkt işte emeklilikte yaşa takılanlar hakkında olsun, maaşların arttırma olsun, ücretsiz doğalgaz sağlama olsun. Bunu sağladı zaten. Hazinenin musluklarını açtı. Tekrar benzer bir politika izlenebilir. O yüzden ben şu anki değişimin bir cevap olduğunu düşünüyorum seçmenin tercihine karşı. Ancak bunun uzun zaman boyunca sürdürülebilir olup olmayacağı konusunda şüphelerim var, tereddütlerim var.
Hocam peki iktidardan ben de bir süre rasyonel politikaların izleneceğini düşünüyorum. Yani orada muhakkak Erdoğan ve Mehmet Şimşek arasındaki kavilleşme diyelim eski tabirle. Akit bir süre devam edecektir anlaşma. Ama siyaseten işte bu da konuşuluyor. Yani siyaseten Türkiye'deki hukukun üstünlüğü ilkesi aşınmaya devam eder mi? Zaten ne kadar aşınacak o da ayrı bir konu da yine de biz bunları sessiz bir şekilde düşünüyorum şu an. Demokratik kazanımlar noktasında hiç olmazsa 2007 öncesine dönülebilir mi? Yani bu insanlar artık bunları konuşuyor. Çünkü muhalefetten ümidini tamamen yitirmiş bir genç seçmen var. Tamam, ekonomik anlamda Erdoğan, Şimşek ve birkaç bürokrat atamalarıyla bunu teyit etti. Yani zımnen teyit etmiş oldu ama siyaseten özgürlükler, demokrasi, sivil toplum buralara iktidarın yaptığı baskılar artar mı? Yoksa bir müddet böyle bir gevşeme, rahatlama dönemi mi olur? Nasıl, ne öngörüyorsunuz?
Ya bence iktidar şu aşamada kendini tehdit altında hissetmiyor. Yani muhalefet, evet. Muhalefetten gelen bir tehdit yok. O bağlamda bir gevşeme olabileceğini düşünüyorum. Ve ben iktidar seçmeni arasında da hukukun üstünlüğü konusunda ciddi bazı şikayetlerin olduğunu da düşünüyorum. Çünkü AK Parti'nin seçim broşüründe bu noktaya temas edilmişti incelediğimde seçim öncesinde. Şimdi tam olarak ne yazdığını tam olarak hatırlamıyorum ama bu maddeye temas edildiğini hatırlıyorum. Yani belirli noktalarda ilerlemeler, belirli noktalarda belki kurumsal bazı intervention yani müdahaleler olabilir. Ancak uzun vadede ne olacağını kestirmek zor olsa da kısa vadede iktidar kendisini tehdit olarak kendisine tehdit görmüyor muhalefeti. O bağlamda bir miktar daha serbest bırakabilir süreci ve açıkçası süreci serbest bırakmak iktidarın işine de geliyor. Hangi açıdan? Hem sosyal olarak baskıyı azaltıyor hem de uluslararası arenada da Türkiye'nin demokratik bir ülke olduğuna dair argümanlarını, tezlerini güçlendiriyor. O açıdan ben iktidarın da bu konuda çok da baskı taraftarı olacağını düşünmüyorum. Ya tabii şeyi elinden çıkarmak istemeyecektir. Yani kontrolü tamamen elinden çıkarmak istemeyecektir ama bir miktar rahatlama olabilir tabii ki de.
Bir de şunu da eklemek lazım değerli hocam. Toplumsal muhalefetin kenetlenmesinin de önüne geçebilir. Yani bir miktar.
Tabii. Ya şu anda çok doğru bir noktaya değindiniz. Pardon, siz devam edin.
Yok, buyurun, siz devam edin. Ben onu söyleyeyim.
Şu andaki muhalefet iktidarın hoşuna gidecek bir muhalefet. Yani hangi açıdan hoşuna gidecek? Yarışıyor, sonuna kadar mücadeleyi zorluyor. Ancak kazanamıyor. Yani şu açıdan kazanıyor. Aslında belli noktalarda kazanıyor, belli noktalarda kazanamıyor. Kazanma noktaları da muhalefetin kendisini sürdürmesini sağlıyor. Neyi kastediyorum mesela? Muhalefet belediyeleri kazanıyor. Belediyelerden bir miktar rant akışı oluyor. Ya da hazine yardımı oluyor. O yardımdan belirli bir miktar rant akışı oluyor. Şimdi belki kalkülüs bilenler şey, lokal max bir de global max vardır fonksiyonlarda. Şimdi iktidar muhalefeti lokal max'a hapsetmiş durumda. Bu ne demek? Yani belirli bir alan içerisinde muhalefet kısıtlı bir optimumu yakalamış durumda. Ve bu optimumda iktidar muhalefeti sıkıştırırsa global max'a açılamaz muhalefet. Çünkü burada da bir denge noktası var lokal max'a da. Bu lokal max işte dağıtım politikaları olsun, hazineden gelen yardımlar olsun, belediyelerdeki başarısı olsun. Muhalefeti bir miktar tatmin ediyor ve bu tatmin ediş de süreçte kalmasını sağlıyor. Ancak belki de muhalefetin buradan lokal max'tan global max'a açılması için yani varman denge noktasının kırılması lazım. Bunun için de belki de muhalefetin farklı aktörleri denemesi lazım ya da kesin bir mağlubiyet alıp bazı şeyleri tekrar düşünmesi lazım. Yani seçimlerde kesin bir mağlubiyet alması lazım. Aynen, creative distraction. Schumpeter'e referans verecek olursak yaratıcı yıkılış diyeceğimiz bir süreç. Ancak ben bu ikisinin de iktidarın işine geleceğini düşünmüyorum. Yani iktidar var olan şekilde muhalefeti belirli noktalarda kazanıp onlara kısmi tatmin yaşadığı bir süreci diğer farklı ihtimallere karşı tercih eder diye düşünüyorum. Ancak tabii o noktada da ne olur ne biter bilmiyoruz. O strateji nasıl geliştirilir? Biraz da bu muhalefetin nasıl, muhalefetin kendi içindeki dinamiklerle alakalı ve iktidarın buna vereceği cevapla da alakalı diyebilirim.
Hocam çok teşekkür ederim. Salih Hocam, sizi bulmuşken izleyicilerimize hatırlatmak istediğim bir husus var. Salih Yasun Hoca helalleşme, Kılıçdaroğlu'nun helalleşme çıkışını ilk eleştiren isimlerden bir tanesiydi. Biraz oraya değinmek isterim. Ondan sonra Cumhuriyet Halk Partisi'ni konuşmaya devam edelim. Siz helalleşme çağrısına sanırım bu çağrıyı yaptıktan birkaç hafta sonra ya da birkaç ay sonra uzunca bir şerh yazdınız. Yani bunun işlemeyeceğini gerekçeleriyle birlikte öngördünüz. Bu kanaate edinmenize sebep olan hususlar neydi? Hem benimle hem de izleyicilerimizle tekrar paylaşır mısınız?
Evet, yani şimdi bu kanaatin ulaşmamdaki hususu neydi? Çünkü normal seçmenin nasıl düşündüğünü düşünmeye çalışıyorum. Yani averaj ortalama seçmenin nasıl düşündüğünü düşünmeye çalışıyorum. Ben mesleğim gereği günde 10 saat siyaset düşünürüm. Ama şimdi normal seçmen belki yarım saat 15 dakika gün içerisinde siyaset düşünüyor. Ve helalleşmenin de şu noktada bir zayıflığı olduğunu gördüm. Muhalefetin güçsüz olduğu noktayı prime ediyor seçmen. Yani muhalefetin güçsüz olduğu noktayının sürekli ön plana çıkarıyor. Mesela başörtüsü mevzusunda Kılıçdaroğlu sürekli biz hata yaptık. Benim akrabalarım var. Başörtülü olduğu için okuyamamış akrabam var mesela. Şimdi onların bir travmasıdır bu. Sen insanları travmaları tekrar hatırlatırsan o insanlar sonra yani muhalefetin şöyle bir düşüncesi var. Biz hataları düzeltelim. Nasıl düzeltelim? İşte bu bizim hatamızdır. Şu bizim hatamızdır deyip ardından bunun üstüne sanki bunun üzerine atlıyormuşuz gibi yapalım gibi bir stratejisi vardı. Ancak şimdi sen insana dersen ki bu bizim hatamız. İnsan da yani duygusal deneyimleri üzerinden hareket eden bir varlık sonuçta. o insanların, o hatalı insanların kafasına takılabilir. Tekrar kafasına takılabilir ve belki iktidara karşı itirazı varsa tekrar iktidara yanına dönebilir. Bu şekilde bir düşüncem var. İkincisi de şu, yani diyelim ki ideolojik olarak, şimdi CHP aslında helalleşmeyle seçimi ideolojik bir eksene oturttu. Ve ideolojik olarak kendisine uzak seçmene ulaşmak istedi. Ancak şu var, yani Türkiye'deki hemen hemen birçok çalışmada şu sol ve sağ arasında seçmenin, yani diyelim ki bir en sol, 10 en sağ. İzleyiciler af buyursun, biraz teknik anlatacağım ama seçmenlerin çoğunun 10'a yakın olduğu gözüküyor. Yani 8 ile 7 ile 9 arasında kümeleniyor genelde seçmenler. Bu ne demek? Türkiye'deki seçmenler sağcı demek. Yani genel olarak sağcı, sağa yakın demek. Sağ tandanslı demek. Şimdi siz bu helalleşme retoriğiyle bir noktada ulaşmak istediğiniz kitle 8, 7, 8 arasındaki kitleye ulaşmak istiyorsunuz. Ancak o kitleye zaten çok yakın partiler var. Yani MHP var, AK Parti var. Siz buradan kalkıp sol bir noktadan oraya ulaşmak için çok aşırı kulaç atmanız lazım. Siz o insanlarla mesafeyi kapatsanız bile, o insanlar ha Kılıçdaroğlu iyi insanmış dese bile sonuçta yine gidip size oy vermeyebilirler. Bu ikinci bir dezavantaj. Ancak yani bu, ben helalleşmeyi, toplumsal barışı kesinlikle önemsiyorum. Normatif bir değerlemde önemsiyorum. Ancak siyaset, konuşmamızın en başında ben size dedim ki seçim kazanmakla toplumsal barış sağlamak, anayasa yazmak bambaşka şeyler dedim. Seçim kazanmak için bazen geçmişteki yaraları, geçmişteki acıları hiç olmamış gibi hareket edip oyunu yeni bir alana açmanız gerekir. Yani yeni alan nedir? Ekonomik sorunlar olabilir ya da kontrol edilemeyen göç olabilir. Mesela bunlar hemen hemen herkesin muzdarip olduğu meseleler. Bu sonra toplumun kendi kendisini, kendi yaralarını kendisini iyileştirmesini de bekleyebilirsiniz. Ya da toplum kendisi yeni aktörlere kredi de açabilir. Ancak bu şekilde geçmişteki meseleleri tekrar gündeme taşımak tam tersi bir etki de yaratabilir. Ben bu mevzuların muhalefet cenahında, özellikle Kemal Bey'in bir çevresinde yeterince düşünmediğini tahmin ediyorum. Çünkü orada bir siyasi mühendislik zihniyetiyle hareket edildiğini düşünüyorum. Yani siyasi mühendislikten kastım nedir? Biz şunu yapacağız, bunu yapacağız. Buna karşı muhalif bize oy vermeyecek seçmen şöyle hareket edecek, bizi böyle affedecek. Ancak dediğim gibi yani belki bu küçük bir seçmen grubu için böyle olabilir. Yani diyelim ki 100 bin kişilik bir seçmen grubu için bu çalışabilir. Ancak Türkiye çok büyük bir ülke. Yani 60 milyon, kaç milyon kişi oy kullandı bilmiyorum. 65 milyon mu, 60 milyon mu?
65 milyon seçmen vardı. Zannediyorum 56 milyon oldu.
56 milyon içinde 100 bin hiçbir şey. Yani burada ben muhalefetin poliçe, seçim kazandıracak poliçe belirleme sisteminde de burada sorun olduğunu düşünüyorum. Burada siyasi elitlerin, daha çok muhafazakar elitler sürece dahil edilince, şimdi oradaki insanların bu tarz şeyler hoşuna gider. Çünkü bir noktada belirli mücadele vermiş, AK Parti'den kopmuş insanlar bu tarz poliçeleri görmek belki çok hoşlarına gidebilir. Ancak seçmenin kazanması gereken o medyan seçmen vardır. Yani ortadaki seçmen vardır. Bu ortadaki seçmene hitap etme konusunda bunların sınırlı kaldığını düşünüyorum. Helalleşme politikasının da bu noktada belki bence kafa karışıklığı yapıldığını, hatta belki hiç anlaşılmamış bile olabilir seçmenin çoğunluğu tarafından.
Kesinlikle aynı kanaatteyim. Bir de dediniz ya, seçim kazanmak, toplumsal barışı tesis etmek ve yeni bir anayasa yapmak. Bunların üçü farklı bir şey, birbirinden farklı usulü diye. Ben de şöyle bir ekleme yapayım size müsaadenizle.
Tabii tabii.
Yani toplumsal barışı tesis etmek ve anayasa yazmak için de önce seçimi kazanmak lazım.
Kesinlikle. Kesinlikle. İlk sözünüz, ilk cümlenizin ilk kısmını kaçırdım ama dediğiniz gibi.
Bu ikisinin ön şartı seçim kazanmak. Yani evet. Şartlı ders gibi düşünürsek önce seçimi kazanacaksınız. Ondan sonra anayasa yapma, toplumsal barışı tesis etme ve bu toplumsal barışı tesis etme ya da anayasa yapma Tayyip Erdoğan'ın bu kaçıncı yere genel seçimi, AK Parti'nin 2002, 2007, 11, 15, 25, 6, 7. genel seçimi galiba, bir anayasa yok ortada. Hani bunlar çok da...
Size katılıyorum. Bence bu bir şunun bir neticesi. Muhalefet büyüdükçe aslında teknokratlaştı. Yani Eskiden evet, evet. İYİ Parti ile CHP vardı. Bunların ortak bir anlatısı vardı. Ve bu anlatı içerisinde şimdi birazdan Onur Bey yorum yapmış. Doğrudur Onur Bey. Şimdi şu var, yalnız Sezgin Bey milletvekili oldu. Yani bir noktada bu söylemin bir karşılığı var. Bunu ben de söyledim size. Ancak bu söylemin karşılığı kadar belki götürüsü de olmuş olabilir. Yani belki Doğu Anadolu'da CHP bir miktar oyunu arttırmış olabilir. Ancak bunun karşılığında ne kadar oy kaybı ya da bu helalleşme retoriğine harcanan bütçe daha farklı bir şekilde harcanabilir miydi? Daha verimli. O da ayrı bir soru. Nurettin Bey, sorunuza gelirsek şunu demek istiyorum. Muhalefet teknokratlaştı. Teknokratlaştan kastım nedir? İYİ Parti, CHP birlikteliğinde bir anlatı vardı. Yani bir muhalefetin kendisinin anlatısı vardı ki bunda bence Ergenekon balyoz süreci bu anlatıya dahildi. Bu iktidarın işte yaptığı hukuksuzluklara karşı bir ortak bir anlatı, ekonomi konusunda özelleştirmelere karşı bir anlatı vardı. Ve 2017 referandumuna ortak karşı çıkış vardı. Bir arada oluş vardı. Buna da HDP de resmi olmasa bile gayri resmi olarak bu anlatının bir parçasındaydı. Ben bu anlatının zarar gördüğünü düşünüyorum. Bu masa altı olunca ne oldu? Şimdi göç politikasının mimarı sizin başkan yardımcısı adayınız. Özelleştirmelerin mimarıyı ekonominin sorumlusu diye topluma sunuyorsunuz. Böyle olunca mesele tamamen teknokratik bir ileriyi yazalım. Yani teknokratik bir şekilde ileriye doğru gidelim. Biz geçmişi unutalım. Aslında bu denendi biliyor musunuz? Deva Partisi bir altılı masa örneğiydi. Yani Deva Partisi küçük çaplı bir altılı masa denemesiydi. Orada da işte biz herkesi bir araya getiriyoruz. Aramızda muhafazakar da var, sosyal demokrat da var. İşte farklı etnik, dini background'a sahip insanlar da var diye çıktılar. Onlar da başarılı olamadı. Ya çünkü bu anlatı önemli. Siyasi hareketlerde ideolojik bir background'un olması, partilerin kitleleri mobilize edebilmesi, ulaşabilmesi için çok önemli. Netice itibariyle bu teknokrasiye dönüşün ben bu masanın ortak anlatısının kaybolmasıyla da alakalı olduğunu düşünüyorum. Yani ortak anlatı kaybolunca bir noktada sistem kendi kendine teknokratlaştı. Çünkü yani bunu Muharrem İnce dediğinde birçok insan eleştirdi ama şu var, masa yani altı lider Anıtkabir'e gitmedi mesela şeyden önce, seçimden önce. 14 Mayıs'ta gitmedi. Ben bunun öyle rastsal bir şey olduğunu düşünmüyorum. Yani rastgele unutulmuş, yani unutulacak bir şey değil mutlaka da hani by random chance olduğunu düşünmüyorum. Ben bunun muhalefetin kendisini oluşturmaya çalıştığı teknokratik düşünce yapısının bir sonucu olduğunu düşünüyorum. Yani siyaset yapma şansını, siyaset yapma alanını azalttı ve Kılıçdaroğlu'nun sana söz kampanyası da bununla bağlantılı bence. Çünkü dediğin zaman yani sana söz bir şey, çok bir şey açıklamıyor bize. Neyin sözü olduğu belli değil. Örneğin ve sürekli yanında birileri değişiyor sana söz derken. Bir o gidiyor, bir o geliyor. Bu da bence bununla paralel bir şey. Ortak anlatının kaybolması sonucunda mesajın daha soyutlaşması ve siyasetin de PDF atmaya dönmesi, yani bir toplanılıp PDF atılmasına dönmesi bence bunların neticesi olarak görüyorum.
Hocam ben bu sene verdiğim derslerde altılı masadan daha az PDF paylaştım öğrencilere. Bir ekleme yapmak istiyorum. Bu siyaset üstü temalar üzerinden bir ortaklık vurgulandı. Bunun bir evet. sebebi de Kemal Kılıçdaroğlu'nun yani Kemal Kılıçdaroğlu profiliydi. Çünkü Kemal Bey'in nefes alabilmesi, siyasette var olabilmesi için anti siyasetten beslenebilmesi lazım. Siyasetin cevval olduğu bir yerde Kemal Bey gibi figürlere yer yok. Bir de şimdi bu altı parti mesela helalleşme meselesi, özellikle başörtüsü çıkışı aslında Tayyip Erdoğan'ın muhalefete bir seviye tespit sınavı yapmasına yardımcı oldu. Çünkü bundan önceki uzlaşma konuları amiyane tabirle hep suya sabuna dokunmayan meselelerdi. İlk defa canlı bir mesele geldiğinde mesela Meral Hanım ne dedi? Kapanan yaralara değil kanayan yaralara odaklanalım. bu tür işin içine siyaset girdiği zaman masa üyeleri arasındaki ayrık düşünceleri, daha doğrusu fikir çatışmalarını görebiliyordunuz. Aslında bunlar da ayıp ya da abes bir şey değil. Masa her şeyden önemlisi somut konulara dair bir çatışma kültürü benimsemedi. Bu çatışma kültürünü kazansaydı 3-6 Mart krizi olmayabilirdi. Ali Babacan'ın çok bir şey var, yapıcı muğlaklık diye. Masa bugüne kadar hep yapıcı muğlaklıktan beslendi. Hocam daha fazla ben senden rol çalmayayım. Bu meselede ben de çok dolu olduğum için araya giriyorum. Çok özür dilerim. Bir de daha böyle keyifli.
Çok yok. Bence siz daha çok araya girin hocam.
Sizi yok, estağfurullah, estağfurullah. Estağfurullah. Hocam diğer konuyu helalleşmeyi çok güzel özetlediniz. Yani bir nevi Dimyat'a pirince giderken evdeki bulgurdan olma durumu. Hocam şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçecek olursam, Salih Hocam, Cumhuriyet Halk Partisi'nde değişimin imkanı var mı?
Yani şimdi mutlaka vardır. Her yerde değişim imkanı var. Ancak ne kadardır, nasıl olur? Bence bunlar sorulması gereken sorular. Ben şunu düşünüyorum. Muhalefetin sürekli seçim kaybetmesi neticesinde, yani 2002'den beri seçim kaybediyor muhalefet. Bunun bir neticesi olarak belirli sosyoekonomik gruplar arasında var olan statükoyu koruma içgüdüsünün olduğunu düşünüyorum. Özellikle Kemal Bey'e yakın olan bazı CHP içerisindeki gruplar arasında onu koruma. Çünkü neden? Şu anda iktidar 20 senedir seçim kazandığı için belirli gruplar, belirli sosyoekonomik gruplar iktidar kendi merkezi iktidara ulaşma ihtimalleri yok gibi bir şey. CHP de siyasi olarak bir konum elde edilebilecek ya da CHP'nin de kendi içerisinde iktidarı var bir noktada. Kendi içerisinde bir dağıtım mekanizması var, çok güzel bir. Bu noktada erişim, hocam sesiniz, kendinizi mutlamışsınız.
Kullanmanıza gerek yok, ben ekrana getiriyorum hocam. Siz anlatmaya devam edin.
Bu noktada olduğunu düşünüyorum ve bunun da statükoyu beslediğini düşünüyorum. Yani muhalefet içerisindeki, CHP içerisindeki statükoyu bir noktada beslediğini düşünüyorum. Tabii yani muhalefet CHP içerisinde de bir kendine has bir delege yapısı var. Bu delege seçiminde lidere sadakat ne kadar önemlidir, ne kadar önemli değildir? Bu da ayrı bir soru. Tabii bu konuda benim bir araştırmam olmadığı için şudur budur diyemiyorum. Ancak değişim beklediği kadar kolay olmayabilir. Yani CHP içerisinde dediğim gibi şu anda muhalefet bir lokal max içerisinde. Yani bu Kemal Bey'in %48 aldık. Tam kastı da bu. Muhalefetin kendi içerisinde bir lokal, yani yerel bir maksimum seviyesine ulaştı ve bu seviyenin de kazananları var. Muhalefetin bu seviyeye ulaşmasında kazananları var. Mesele buradan çıkıp bir global max bulup bulamama meselesinde. Ancak tabii buradan bir çıkış kendi içerisinde de kaybedenler yaratacak. Şimdi bu kendi içerisinde yaratacağı kaybedenlerin mevzuya nasıl yaklaşacağı, çoğunluk olup olmadığı ya da diğer insanları nasıl etkileyip etkilemeyeceği, tabii bunların hepsi birer soru işareti. Ancak şu da var. Mesela muhalefete yakın medyada da şunu görüyoruz. Yani orada da kendine has bir iktidar var. Orada da kendine has bir hiyerarşik bir yapı var. Yani her görüş Halk TV'de, Tele1'de söylenebiliyor mu? Muhalefet hakkında her türlü eleştiri yapılabiliyor mu? Bu konulardan emin değilim mesela. Yani ancak tabii bu soru işaretlerinin varlığı, bu kadar çok soru işaretinin varlığı bize şunu gösteriyor. Bu süreç tereyağından kıl çeker gibi olmayabilir. Muhalefetin değişim süreci. Tabii bir de Ekrem Bey'e yönelik bir de yargı sopası da var. Bu noktada bu da meseleyi daha da karmaşıklaştıran bir süreç. O noktada, yani bu noktalardan yola çıkarak değişimin kolay olmayabileceğini düşünüyorum.
Peki hocam, İmamoğlu demişken Ekrem İmamoğlu bir süredir bazı metaforlarla, işte üstü kapalı dokundurmalarıyla alenen Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde bir değişim istediğini söyledi. Zaten ya, aslında dokundurma yapmadı ama Kemal Bey'in ismini zikretmeden Cumhuriyet Halk Partisi'nde köklü bir değişim olması gerektiğini söyledi. İşte bugün de Haliç'le alakalı bir tweet paylaşmış. Değişim vurgusu vardı orada da. İmamoğlu'nun siyasi kariyeri üzerine biraz spekülasyon yapalım sizinle. Siz ne düşünüyorsunuz? Yani belli bir sabit öngörünüz yoktur. Çünkü çok dinamik bir süreç ve elimizde birden fazla bilinmeyen var. Spekülasyon yapacak olursak sizce İmamoğlu'nun müstakbel ahvali ne olacak?
Ya hocam siyaset bilimci olarak biz daha çok geçmişi anlamakta yani geleceğe yönelik tahmin yürütmekten ziyade geçmişi anlamak üzerine eğitilmiş olduğumuz için ben geçmişten yola çıkıp geleceğe doğru bir iki bir şey bırakayım isterseniz.
Can Ataklı gibi kesin konuşmak bizi zor geliyor ama şimdi kitleyi seviyor biraz, hani ben de programı...
Evet, haklısınız. Ben şimdi şöyle diyeyim hocam, geçmişte ne yaptığını söyleyip belki geleceğe yönelik onun nasıl ipucu verdiğini söyleyeyim. Bence Ekrem Bey bazı şeylerin, bu seçimin kaybedilebileceğinin farkındaydı. Yani bu altılı masanın doğru olmadığının, yani seçimi kazandırabilecek bir yapı olmadığının, olmayabileceğini ve seçimin kaybedilebileceğinin farkındaydı diye düşünüyorum. Ya da en altından %100 kazanılacağına emin olduğunu zannetmiyorum. Ancak bu konuda yapabilecekleri sınırlıydı. Çünkü kendisi tek bir çıkış yapsaydı eğer, arkasına platı almakta zorlanabilirdi, kaynak bulmakta zorlanabilirdi, ekip oluşturmakta zorlanabilirdi ve sonuçta belki de bu şekilde bir mağlubiyetin olacağını kabul ederek 6+2 formülüne kendisini dahil etti diye düşünüyorum. Şimdi bu buradan sonuçta Ekrem Bey bu sürecin bir parçası oldu. Bu noktada artık daha cesur çıkışlar yapması gerekiyor. Eğer bir noktaya gelmek isterse, daha ilerisi için bir noktaya gelmek isterse ve farklı olarak ben artık kaybedebilecek çok bir şeyinin kalmadığını da düşünüyorum. Yani sanırım Ekrem Bey siyasi kariyerini bir daha yani İstanbul Belediye Başkanı olarak noktalamak istemez. Yani sonuçta Kemal Bey'in kendisi için düşündüğü makam tekrar İstanbul Belediye Başkanı olması. Ben Ekrem Bey'in siyasi kariyerini bu şekilde noktalamak isteyeceğini düşünmüyorum. Ancak kendisi, yani şu çok hassas bir konu, neticede çıkış yaparak sadece belediye değil parti içerisinde belki partisine yıllarını vermiş insanları statikosunu rahatsız edeceksiniz. Yani bu belki benim şimdi buradan hadi çık yürü koçum Ekrem yani demem çok kolay olur. Anlatabildim mi? Çünkü benim kaybedeceğim bir şey yok ve oradaki dengeleri de bilmiyorum. Ancak onun noktasından baktığınızda da çıkış yapabilmek çok kolay bir şey değil. Çünkü parti içerisinde çok hassas dengeler olabilir ve hayal kırıklıkları olabilir ve suspicion, yani suspicion nasıl tercüme ederiz? Tam güvenmeme söz konusu olabilir. Ben Ekrem Bey'in bu konuları, yani Ekrem Bey'in siyasi zekasının güçlü olduğunu düşünüyorum. Ve bunları dikkat ettiğini düşünüyorum. Ancak bir noktada da risk alması gerekeceğini düşünüyorum. Yani bütün bu hassasiyetler var olsa bile bir noktada risk alıp bir adım öteye atması gerektiğini düşünüyorum. Ancak bu noktanın ne zaman doğru olup olmayacağı konusunda da yine en doğru karar verecek olanlar, süreci gözlemleyenler, parti içindeki dengeyi bilenlerdir. Yani benim burada parti içindeki dengeler hakkında bilgisi olmayan birisi için bir tavsiye vermem çok abes olur diye düşünüyorum.
Hocam çok teşekkür ederim. Dilerseniz sorularımıza geçelim.
Tabii tabii.
40 dakikayı zaten doldurmak üzereyiz. Fatih Uçar hocamız sormuş. Türkiye'de siyasetin asgari rekabetçi yapısını koruması için muhalefet partileri kendilerini nasıl yapılandırmak zorunda? Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti ve HDP ne yapmalı?
Güzel soru. Rekabetçi yapısını koruması için muhalefet yapıları, muhalefet partileri, yani burada rekabetçiden kasıt nedir, ben onu merak ettim. Yani rekabetçiden kasıt Cumhurbaşkanı seçimini kazanmak mı, yerel seçimini kazanmak mı? Bence muhalefetin kendi içerisinde, yani Cumhurbaşkanlığı seçimine odaklanarak soru cevaplayacak olursak, kendi içerisinde bir miktar ayrışması gerekiyor. Çünkü aslında birleşerek kaybetti muhalefet. Yani birleşti. Belki de Türkiye'nin demografik yapısıyla da alakalı süreci kaybetti. Bu noktada tekrar ayrışarak kendi içerisindeki bazı creative distraction dediniz, kendi içerisinde yenilenmesi lazım. Biz nerede hata yaptık diye, bu sadece CHP içerisinde değil, ben İYİ Parti'nin de Meral Hanım'ın da süreci iyi yönettiğini düşünmüyorum. Kartlarını çok zayıf oynadı. Ben başbakan olacağım diye bir kartını attı mesela. Masaya koşulsuz oturarak farklı bir kartını attı. Çok sert çıkış yaparak sonra tekrar oturarak başka bir kartını attı ve partisinin etkisiz o eleman olduğunu cümle aleme ilan etmiş oldu. Bu noktada ben sadece CHP içerisinde değil, ben İYİ Parti içerisinde de sağlıklı bir tartışma yapıldığını düşünmüyorum. İYİ Parti içerisinde de mesela süreç tamamen transactionalist, yani al-ver ilişkisi üzerine odaklanmış durmuş. Şimdiden belediyelerin nasıl dağıtılacağını, yani şu anda İYİ Parti'den verilen tepki şu: biz büyükşehir belediyelerini isteyeceğiz diyorlar. Ama bence bundan çok daha temel, fundamental bazı meseleler var. O da mesela İYİ Parti'nin neden masada bu kadar pısırık olduğu konusunda ya da masaya neden kendini bu kadar bağladığı konusunda, neden zamanında kalkmadığı konusunda, ki kalkması için birçok imkan vardı yani. Şimdi saymaya kalksam yani birçok imkan vardı. Bunları çok güzel değerlendirip kazanacak aday konusunda Kemal Bey'le tekrar mutabakat yapabilirlerdi. Yani lafı uzatmak istemiyorum tekrar geriye dönerek, ama bence her partinin kendi içerisinde bir liderlik sultasını sorgulaması gerektiğini düşünüyorum. Yani bu HDP için de mutlaka geçerlidir. Bu sorgulama süreci neticesinde de tekrar yeni stratejilerin yeni yüzler tarafından ortaya geliştirilmesini, sürece siyasetin daha çok dahil edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ancak bunun da tekrar süreci zaten kaybetmiş liderlerle olabileceği konusunda, yapabileceği konusunda emin değilim yani. Hocam, sadece İYİ Parti için de geçerli.
Fatih Hoca rekabetten kastını yazmış, muhalefetin seçim kazanma potansiyelinin olması için ne yapması gerekiyor diye.
Dediğim gibi bence Meral Hanım da Kemal Bey de bu sürecin kaybedenidir. Yani sadece Kemal Bey değil, bence Meral Hanım da kaybetti. Çünkü masa kurgusunu çözmüş olsa bile zamanında hareket edemedi. Ve bunu yapamaması da kendisiyle ulaşması gereken, ulaşabileceği milliyetçi muhafazakar taban arasındaki mesafeyi açtı. Ve bence bu kaybediştir yani. Ve siyasi olarak şu anda Meral Hanım'ın kandırılmış olmasını belki İYİ Parti'ye yakın arkadaşları öfkelendiriyor olabilir, ama burada Meral Hanım'ın bir duruş koyup da oyunu açamaması da bence bir kaybediştir. Yani Kemal Bey'in kaybedişi nasıl bir kaybedişse bence Meral Hanım'ınki de bir kaybediştir. Bu bağlamda bence iki partinin de tekrar kendi fundamentallerini sorgulaması gerekiyor.
Hocam çok teşekkürler. Onur Bekmezci sormuş. Her iki hocama da sormak isterim. İYİ Parti danışmanı olsanız bu noktada ne tavsiye edersiniz? Bir de Zafer Partisi'nde bir gelecek görüyor musunuz? Buyurun hocam.
Hocam isterseniz ilkini ben cevaplayayım, ikincisini siz cevaplayın. Tamam. Ya da siz ikisini de cevaplayabilirsiniz. Ben ilkini cevaplayayım ama sizin de görüşlerinizden istifade etmek istiyorum. Ben İYİ Parti danışmanı olsam şunu derdim. Meral Hanım, herkes ne istediğini söylesin. Bırakın insanlar, yani yeni bir aday çıkarmak istiyorlarsa da çıkarsınlar. Bunu derdim. Yani mesela Bilge Yılmaz gibi çok önemli bir aktör şu süreçte ortaya çıktı. Bence Meral Hanım'ın kendi karizması olduğu var. Bunu inkar edemeyiz. Ancak bir nokta oyunu da açması gerekiyor. Ben danışmanı olsam Meral Hanım'a derdim ki, Meral Hanım bir yumuşatın ortamı, bir insanlar ortaya çıksınlar. Belki yani partinin değişimi, yeni bir kan gel, yani yeni bir anlatı gelmesi partiye, yeni bir dinamizm gelmesi daha faydalı olabilir derdim. Buyurun hocam, sizin.
Hocam ben Meral Hanım'ın danışmanı ya da İYİ Parti içerisinde bir pozisyonum olsa, hı hı, şöyle söyledim. İlk önce İYİ Parti'nin genel merkez bürokrasisi çok zayıf. Yani biz bunu her krizde İYİ Partili yetkililerin birbirini tekzip eden açıklamalarından gördük. Yani önce sağlam, muhkem bir genel merkez bürokrasisi tesis ederdim. Orayı biraz profesyonelleştirmeye gayret ederdim. Belli ki orada bazı işler el yordamıyla yürütülüyor. Yani o çok açık. İkinci olarak Cumhuriyet Halk Partisi ile ilişkileri bayramda küs akrabaya giden bir ilişki şeyi vardır, samimiyet. Oraya indirirdim. Kemal Kılıçdaroğlu Cumhuriyet Halk Partisi ile yerel seçimlerde kaybedecek olmama rağmen, yani Ankara'yı istediğim zaman evet CHP İstanbul'u senin olsun, Ankara'yı bana ver. Ankara'dan vazgeçer, birkaç küçük il kazanarak kendimi ispat etme, kendim rüştümü ispat etme yolunu seçerdim. Bir diğer üçüncüsü, parti içerisinde Cumhuriyet Halk Partisi'ne yakın, Cumhuriyet Halk Partili belediyelerle işbirliği yapan bütün isimleri tasfiye etme ya da pasifize etme yoluna giderdim. Dördüncü olarak sağ Kemalist dili, şu an İYİ Parti bana Cumhuriyetçi Güven Parti, Güven Partisi izlenimi veriyor. Yani 1970'lerdeki Cumhuriyetçi CGP izlenimi veriyor. Ondan bir vazgeçerdim. Sağ Kemalizmin içerisinde çok boğulmazdım. Özetle bunları söyleyebilirdim. Tabii yerel seçimler gelince de ayrı strateji için konuşabilirdik. Bir diğer
bölümde... Şunu ekleyeyim. Danışmanlarını harcatmamasını söylerdim. Danışmanlarını kurda kuşa harcatmamasını söylerdim. Sanırım mesaj alınmıştır.
Evet hocam, evet. Ben de onu söylerdim. Danışmanlarını kurda kuşa harcatmamasını ben de söylerdim. Bir de şey ekleyecektim. Taşra'da nüfuzlu isimlerle, yani odalarla, işte kooperatiflerle, sendikalarla, bunlarla tamam bir şey var İYİ Parti'nin ama Taşra'daki esnaf odalarıyla diyaloğu çok üst düzey tutmaya çalışırdım. Yani orası hakikaten çok önemli. Merhum Demirel'in, Erbakan'ın biliyorsunuz Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı'na kuvvetli itirazı vardı. Hatta zorla, polis zoruyla makam odasına çıkarılmıştı. Erbakan kendini kitlemişti falan, milli nizamı kurmadan önce. Onun bir şeyi vardı. Odaları elde tutmadan iktidarı da elde tutmak mümkün değil Türkiye'de. Zafer Partisi'ne bir gelecek görüyor musunuz? Ben kısaca atlayayım, topu tekrar size atayım. Size bir soru daha var çünkü. Türkiye'de iki parti egemenliği eğiliminin baskın olduğu yıllar var. 50'ler, 60'ların bir bölümü ve 70'lerin bir kısmı. 73'te bu epey bir düşüyor. 77'de toparlanıyor ama mesela 50'lerde CHP artı DP toplamı %92 iken, 92, ortalama 87 falan. 70'lerde bu 73'te 63'e düşüyor. 2015'te 75 iken 2023'te 60. Yani merkez sağ ve solun oylarının en düşük olduğu dönemdeyiz şu an. İki parti egemenliğinin geçerli olduğu durumlarda. Ya bu ne demek? Küçük partiler aslında verimli bir gelecek bekliyor küçük partileri. İyi kullanabilirlerse. Zafer Partisi'nde de tabii ki bir gelecek görüyorum. Eğer yeni bir milliyetçi hareket, milliyetçi bir teşebbüs olmazsa, milliyetçi bir parti kurulmazsa ve İyi Parti, Cumhuriyet Halk Partisi'nin, Kemal Kılıçdaroğlu Cumhuriyet Halk Partisi'nin yörüngesinde kalmaya devam ederse, kadrosu olmayan, yani doğru düz kadrosu olmayan Ümit Özdağ Zafer Partisi bile oy kazanmaya devam edebilir. Yani gelecek bu açıdan küçük partilere bir şey söylüyor. O yüzden ben bir gelecek görüyorum. Tabii ki yani kesin bu %5, %6 alacak değil. Diğer aktörlerin nasıl davranacaklarıyla da alakalı. Buyurun hocam, siz de cevaplayın diğer sorunuza.
Hocam siz çok güzel özetlediniz süreci. Yani soruyu çok güzel cevapladınız. Başka soruya geçebiliriz dilerseniz.
Teşekkür ederim hocam. Diğer soru Murat Yaşar Akar Beyefendi sormuş. Bir sorum olacak. Bir sorusu daha var ama onu cevapladık. İYİ Parti özelindeydi. YRP, Yeniden Zafer Partisi, Yeniden Refah Partisi, Zafer Partisi gibi merkez kaç partiler iyi performans gösterdi. Bu partilere benzer ana akım partilerden tabiri caizse oy tırtıklayan yeni partiler kurulur mu? Benzer soru ama buyurun hocam.
Ya tabii şu andaki sistem %50 artı 1 olduğu için bu küçük partilere yeni oyun alanı açtı. Aslında biraz da beklenmeyen bir süreçti bu. Tabii bunu kullanmak isteyen yeni aktörler mutlaka çıkacaktır. Ama Yeniden Refah neden başarılı oldu mesela? Şöyle bir soru, şu güzel bir soru. Yeniden Refah başarılı olurken Deva ya da Gelecek Partisi neden başarısız oldu? Yani bu bence önemli bir soru. Ben Babacan'ın Yeniden Refah'ın başkanı kimdi? Yani Erbakan soyadını biliyorum da Fatih Erbakan mıydı?
Evet.
Fatih Erbakan'la Babacan mesela yani kıyaslanamaz bir iki lider. Ancak Fatih Erbakan seçime girdi. Dedi ki arkadaş ben seçime giriyorum. Hatta kendi adaylığını da çıkardı. Erdoğan onu ikna etti. Seçime girdi. %3'ünü aldı. Şimdi Babacan ne yaptı mesela? Seçime girmeye yani kendisini CHP aslında CHP'nin geleneksel anlatısına karşı çıkan bir yıl politika önerisi yaptıktan sonra işte anayasanın 66. maddesi İHA'lar, SİHA'lar vesaire gitti kendisini CHP listesine koydu. Yani süreç şunu ödüllendiriyor aslında. Süreç ortaya çıkan, kendisini gösteren, risk alan ve bağımsız olan. Şu da önemli. Fatih Erbakan AK Parti'de geçmişi olmadan yeni bir aktör olarak çıktı. AK Parti'de geçmişi olan insanların yeni kurduğu girişimler başarılı olamıyor. Özellikle de kendisini direkt muhalefet kanalına attığında başarılı olamıyorlar. Yani o iletişim kanalı kopuyor, anlatabildim mi? Bunu gelecekte de gördük Deva. Daha önceki bazı girişimler de oldu sanırım. Yani oradan koptuğunuz zaman ve muhalefete sert geçiş yaparsanız orada tekrar çok seçmen getiremiyorsunuz. Ancak yeni bir aktör olarak, yeni bir dinamizm olarak iktidara yakın ancak iktidardan biraz ayrışık olarak kendinizi konumlandırırsanız orada daha size karşı geçişkenlik özellikle İç Anadolu'da mesela Refah'ın güçlü olduğu yerlere bakın. Malatya, Maraş, yani
Adıyaman.
O bölgelerde çok güçlü oldu Refah. Orada bir anahtar bir nokta var bence. Yani o bir dil tutturma meselesi, aynı zamanda teşkilatlanma meselesi. Ancak ben şu anki sistemin yeni aktörlere açık olduğunu düşünüyorum ve bu benzer kısmi başarı yakalamış küçük partilerin de tekrar ileride genişleme ihtimali olacağını düşünüyorum. Mesela Suat Kılıç istifa etti. Yeniden Refah'a gitti. AK Parti'nin istifa etti. Neden yeniden Refah'a gidip Deva'ya gelecek mi diye yeniden Refah'a gitti? Bence bu önemli bir soru. Bu da gösteriyor ki inisiyatif alan partilerin geleceğe yönelik daha çıkış yapma şansları daha yüksek olabilir diye düşünüyorum.
Hocam şöyle, ben sanırım bu benzetmeyi bu programda daha önce söylemiştim. Hı. Ali Babacan bir restoran açtı. Restoranda her şey var. Yani waffle var, pide var, ne bileyim Chateaubriand var, yani Fransız mutfağı var, Türk mutfağı, Çin mutfağında her şey var böyle. Ama hiçbir şey lezzetli değil. Yani her şeyi yapmayacağım bir şey. Fatih Erbakan da sadece şırdan satıyor. Yani nefret edeni çok, yani iğreneni çok böyle. Ama müptelası da çok. Yani adamın menü belli. Şırdan devam ediyor. Şırdandan devam ediyor. Böyle yani biraz da. Böyle de denilebilir. Bir meseleyi biraz yapacak olsun.
Ve bu bence yine genel temamıza bağlayacağım. Bu da bize ideolojini gösteriyor hocam. Yani belki Türkiye'nin gerçekten birleşip böyle teknokrat bir dile ihtiyacı olabilir. Teknokrat çözümlere de ihtiyacı olabilir. Ama bunun için önce seçimi kazanmanız lazım. Ve evet, seçim hocam. Kazanmak için de ideolojiyi yani ideolojiye sarılmanız lazım. Belki bazı arkadaşlar diyeyim CHP'nin Kemalist geçmişinden haz etmiyor olabilirler. Ancak yani onlara göre de bir doğru bulunuyor olabilir. Yani şu doğrudur. İşte toplumsal barışın bu gereklidir diye düşünüyor olabilir. Ama seçim kazanmak bambaşka bir şey. Yani bambaşka bir şey. Seçim kazanmak insanların ideoloji algılayışı başka, ideolojiyle birebir ilişkileri başka. Bu noktada işte o ideolojiyi kullanıp sahayla da teşkilatlanmayla da bir şekilde bağ kurabilen hareketler daha başarılı olma ihtimali daha yüksek hareketlerdir diye düşünüyorum.
Hocam aynen katılıyorum. Evet, Murat Yaşar Akar beyefendi de maçı kazanmadan primleri paylaşamazsınız demiş. Aynen öyle. Salih hocam çok teşekkür ederim. Umarım sizi kanalımızda ağırlama imkanı buluruz. Gayet güzel evet. Ve keyifli bir programdı. Çok teşekkür ederim. Sağ olun.
Ben de teşekkür ederim. Size iyi geceler dilerim.
İzleyicilerimize de hocam bir teşekkür edelim. Sağ olsunlar. Tabii. Yorumlarıyla programımıza güzellik katlar. Kanalımıza abone olmayan varsa abone olurlarsa çok mutlu oluruz. Salı günü Ömer Faruk Çolak, Profesör Doktor Ömer Faruk Çolak'la bu yeni ekonomi, yani iktidar yeni bir ekonomi paradigması benimser mi benimsemez mi onunla alakalı güzel bir programımız olacak ve Çevrimiçi Özgürlük buluşmalarının bu sezonki finalini yapmış olacağız. Herkese tekrar iyi akşamlar diliyorum. Salih Hocam siz çıkmayın. Hemen yayından sonra ben yayını kapatacağım. Biraz bir muhabbet edelim. Sonra şey yaparsınız, çıkarsınız. İyi akşamlar. Görüşmek üzere.